Ayrım 28.
Konu 40. Nasıl oldu da papalık fetvalarının tüzel şekilleri kabul edildi? Peki ama nasıl oldu da kurulu hukuk düzenini bıraktıkları zaman Roma hukukunu benimseyecek yerde kilise hukukunu benimsediler? Bunun nedeni gayet basit. Gözlerinin önünde daima kilise hukukunu uygulayan kilise mahkemeleri vardı. Buna karşılık Roma hukukunu uygulayan mahkemelerden hiçbirini tanımıyorlardı. Bundan başka kilise yargılama usulü ile laik yargılama usulü arasındaki sınırları o zaman bilenler pek azdı. Hiçbir ayrılık gözetmeksizin iki mahkemede de dava açanlar vardı. Bazı konularda kimi zaman kilise mahkemesine, kimi zaman laik mahkemeye götürülüyordu. Laik yargılama usulü, ötekine nazaran üzerine yalnız derebeylikle ilgili davalarla sivil kişilerin dini ilgilendirmeyen davalarını almış bulunuyordu. Çünkü anlaşma ya da sözleşme dolayısıyla laik adalete başvurmak gerekseydi, taraflar pekala isteyerek kilise mahkemelerine başvurabilirlerdi. Kilise mahkemeleri de kendi verdiği kararları uygulamak için laik mahkemeleri zorlamadığından bu işi aforoz tehdidiyle yaptırmaya çalışıyordu. Bu gibi haller karşısındaki laik mahkemelerdeki usulleri değiştirmek istedikleri zaman kilise mahkemelerinin usullerini kabul ettiler. Bu yeni usulü herkes biliyordu da ondan. Roma hukukunun muhakeme usulünü kabul etmediler. Kimse bilmiyordu da ondan. Çünkü uygulama işinde kişi ancak uyguladığı şeyi bilir, başkasını değil. Konu 41. Kiliselere özel yargılama usulüyle laik mahkemelere özel uygulama usulünün yükseliş ve alçalışı. Sivil kuvvet sayısız senyörün elinde bulunduğundan, kilisenin kendi özel yargılama usulünü her gün biraz daha genişletmesi çok kolay oldu. Ama kilise yargılama usulü senyörlerin yargılama usulünü sınırlandırmaya başladığından ve böylece krallık yargılama usulünü daha da kuvvetlendirdiğinden, krallık yargılama usulü kilise yargılama usulünü yavaş yavaş daraltmaya başladı. Kilise yargılama usulü de birinci yargılama usulü karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Kilise mahkemelerindeki yargılama usulünün iyi ve yararlı yanlarını almaktan başka bir şey düşünmeyen parlamento, çok geçmeden onda yalnız kötüye kullanmaları görmeye başladı. Krallık yargılama usulü her gün biraz daha kuvvetlendirdiğinden sözünü geçen kötüye kullanmaları bizzat düzeltecek duruma geldi. Gerçekten de göz yumulmayacak kadar ağırdı ki bu kötüye kullanmalar. Ben burada bunların neler olduğunu birer birer söyleyecek değilim. Beaumanoir'ın, Boutillier'in bu konudaki yazılarıyla bizim krallarımızın emirnamelerini okumanızı salık vereceğim. Bir de devlet hazinesiyle ilgili kötüye kullanmalardan söz etmekle yetineceğim. Bu kötüye kullanmaları biz onları ıslah eden kararlardan biliyoruz. Bir çeşit bilgisizlik, alışkanlık haline getirilmişti bu kötüye kullanmaları. Milletin gözü açılınca hepsi ortadan kalktı. Kilisenin ses çıkarmamasından da anlıyoruz ki bizzat kilise bu harekette ön ayaklık etmiştir. Bu da insanoğlunun ruh yapısı göz önüne alınırsa övülmeye değer bir şeydir. Mirasının bir bölümünü kiliseye bırakmadan ölen kişiye, ki buna dekonfe ölmek derlerdi. Evet, böyle bir kişiye son dini tören yapılamazdı. Eğer kişi vasiyetname bırakmadan ölürse o zaman ölünün hısım akrabası piskoposa başvururlar ve ondan kişi vasiyetname bıraksaydı malının ne kadarını kiliseye verirdi, işte bunu tayin etsin diye kendileriyle beraber bir iki hakem seçmesini rica ederlerdi. Gelinle güvey kilisenin müsaadesini satın almadan düğün gecesi beraber yatamazlardı. O geceyi takip eden iki gece daha birleşemezlerdi. Kilisenin bu üç geceyi seçmesinin sebebi, gelinle güveyin öteki gecelere o kadar çok para vermeyeceklerini bilmesindendi. Parlamento bütün bunları kaldırdı. Rago'nun Fransız hukuku sözlüğünde parlamentonun Amiens piskoposu aleyhinde verdiği kararın metnini bulmak mümkündür. bu konunun baş tarafına dönüyorum. Yüzyıl içinde ya da bir hükümette devletin çeşitli kurullarının otoritelerinin arttırmaya çalıştıklarını, birbirlerinden daha üstün olmak çabasında bulunduklarını görürseniz, onların teşebbüslerinden sakın bozuldukları sonucunu çıkarmayın. Böyle bir yargıda bulunsanız yanılırsınız. İnsanlığın mutsuzluğu alacak şu yeryüzünde eylemli kişi çok az. Bundan başka kişi kuvvetini tutacak yerde daha çok ona uyduğundan, yüksek tabakada aşırı derecede akıllı uslu insandan çok aşırı derecede erdemli insan bulmak daha kolay oluyor. İnsanoğlu başka insanlara buyurmaktan öylesine zevk alır ki, iyilik etmekten hoşlanan kişiler kendilerini öylesine daha çok severler ki, iyi niyetinden kuşku duymayacak ve bundan ötürü de üzüntü duymayacak hiçbir insan yoktur yeryüzünde. Gerçekten de öyle, davranışlarımız o kadar çok şeye bağlıdır ki, bir iyilikte bulunmak, o iyiliği iyi bir şekilde yapmaktan çok daha kolaydır. Konu 42. Roma hukukunun yeniden canlanması ve bunun sonucu, mahkemelerdeki değişiklikler. Justinian'in Digesti 1137 yılına doğru tekrar ele geçince Roma hukuku bir an için yeniden canlanıyormuş gibi oldu. Dipnot, Digest en ünlü Roma hukukçularının kararlarını içine alan dergi. Bu dergi İmparator Justinian'in emriyle meydana getirilmiştir. İtalya'da bu hukuku öğreten okullar kuruldu. Justinian kanunları metniyle noveller vardı zaten. Dipnot, noveller Justinian'in Digest'i tamamlayan temel yasaları 570. Daha önce de söylemiştim, bu hukuk öylesine bir itibar gördü ki Lombardların kanununu yok etti. İtalyan bilginleri Justinian hukukunu Fransa'ya getirdiler. O zamana kadar Fransa'da yalnız Teodosien kanununun metni bilinirdi. Justinian kanunları ancak barbarlar Galya'ya yerleştikten sonra yapılmıştır da ondan. Roma hukuku önce bazı kimselerin muhalefetiyle karşılaştı. Buna rağmen kendi kilise kanunlarını koruyan papaların aforoz tehditlerine rağmen sarsılmadı, tersine direndi. Saint Louis, Justinian'in el yazmalarını kitaplarımızda bulunan eserlerini Fransızca'ya çevirtmek suretiyle Roma hukukunun itibarını arttırmak istedi. Kurullar meydana getirilirken bu eserlerden ne kadar yararlandıklarını daha önce söylemiştim. Philippe Le Bel, geleneklerle yönetilen Fransız ülkelerinde yazılı belge olarak Justinian kanunlarının okutulmasını sağladı. Roma hukukunun yürürlükte olduğu ülkelerde ise Justinian kanunları kanun olarak kabul edildi. Mahkeme kararıyla dövüşme usulünün yürürlükte olduğu yerlerde yargılayan kişilerin tam yetkili olmalarına gerek yoktu. Her yerde davalardan babadan oğula geçen sade geleneklerle hallediliyordu. Beaumanoir zamanında iki çeşit yargılama usulü vardı. Bazı yerlerde perler hakimlik ediyordu, bazı yerlerde de bayi denen hakimler. Birinci yargılama usulünde perler kendi geleneklerini uyguluyorlardı, ikinci yargılama usulünde ise aynı gelenekleri prüdomlar ya da ihtiyarlar bayilere gösteriyorlardı. Dipnot, prüdomlar akıllı uslu, namuslu, dürüst kişilerdi. Bunun için de ne fazla bilgiye, ne fazla yeteneğe, ne de fazla öğrenime gerek vardı. Ama kurulların o karanlık metniyle hukuk biliminin öteki kitapları ortaya çıkınca, Roma hukuku Fransızca'ya çevrilince, bu hukuk okullarda okutulmaya başlanınca, yargılama usulüyle hukuk bilimi bir sanat haline gelince, uygulayıcılarla hukuk bilimciler meydana çıkınca, perlerle prüdomlar artık yargılayamaz oldular. Perler senyörlerin mahkemelerinden çekilmeye başladılar. Senyörler de onları bir araya getirmek için hiçbir çaba harcamadılar. Üstelik soylu sınıfı için hoş ve parlak, savaşçılar için de ilgi çekici bir şey olan yargılama işi, artık bu iki sınıfın ilgilenmediği, ilgilenmek istemediği bir görev haline almış bulunuyordu. Perler vasıtasıyla yargılama usulü yavaş yavaş ortadan kalktı. Bayiler vasıtasıyla yargılama usulü ise genişledi. Zaten bayiler yargılamıyorlar, yalnız işi aydınlatıyorlar ve prüdomların kararlarını bildiriyorlardı. Ama prüdomlar da yargılayacak halde olmadıklarından bizzat bayiler yargılamak zorunda kaldılar. Gözlerinin önünde kilise hakimlerinin izledikleri usul bulunduğundan bu iş daha da kolay oldu. Kilise hukukuyla yeni medeni hukuk perlerin ortadan kalkması için adeta birbirleriyle yarıştılar. Böylece salik kanunlarda olsun, kapitülerlerde olsun, kapeler zamanındaki yazarların eserlerinde olsun, görülen ve bütün krallık süresince devamlı olarak riayet edilen bir gelenek, tek hakimle yargılamama geleneği ortadan kalktı. Ancak mahalli mahkemelerde kötüye kullanılan tek hakim usulü, birçok yerlerde hakime verilen yardımcı sayesinde daha yumuşak bir şekle sokuldu ve adeta düzeltildi. Hakim eski prüdomları temsil eden bu yardımcıya akıl danışırdı. Aynı şekilde bedeni ceza verecek olan hakim adliyeye mensup iki memura akıl danışmak zorundaydı. Nihayet tek hakimle yargılamanın kötüye kullanılması işi istinaflar kolaylaşınca büsbütün ortadan kalktı. Konu 43. Aynı konunun devamı. Böylece senyörleri mahkemelerine başkanlık etmekten alıkoyan şey bir kanun değildi. Senyörlere bağlı perleri mahkemelerdeki görevlerinden eden şey de bir kanun değildi. Bayi adındaki adliye memurluklarını meydana çıkaran şey de bir kanun değildi. Bunlara yargılama yetkisi veren şey de bir kanun değildi. Bütün bunlar olayların etkisiyle yavaş yavaş oldu. Roma hukuku hakkında edinilen bilgiler, mahkeme kararları, gelenekler üzerine yeni yeni kaleme alınmış metinler, asillerin de bilgisiz halk sınıfının da yapamayacağı bir incelemeyi gerektiriyordu. Bu konu üzerinde elimizde bulunan tek emirname, senyörleri, bayilerini laik kişiler arasından seçmeye mecbur eden emirnamedir. Bu emirname, bayilerin ihdasına müteallik bir kanun olarak görülmüşse de, bunun sonradan yersiz olduğu anlaşılmıştır. Emirname metni gerçek manasından başka bir manaya gelmez. Bundan başka ortaya attığı şeyleri de nedenlerini göstererek tespit etmiştir. Nitekim adliye memurlarını işleyecekleri suçlardan ötürü cezalandırabilmek için laik kişiler arasından seçmek gerekir dendiğini görüyoruz bu emirnamede. O çağlarda kilise adamlarının yararlandıkları ayrıcalıkları bilmeyen yoktur. Senyörlerin eskiden yararlandıkları, bugünse artık yararlanamadıkları hakların öyle zorla ellerinden alındığını sanmak doğru olmaz. Bu hakların çoğu onların ihmalleri yüzünden yok olmuştur. Bazı hakları ise yüzyıllar boyunca ola gelen değişiklikler yüzünden senyörler tarafından istenerek bırakılmıştır. Konu 44. Tanık göstermek suretiyle ispatlama üzerine. Mevcut alışkılardan gayri kuralları olmayan hakimler her davada bilgi edinmek için tanıklara başvurmak zorundaydılar. Mahkeme kararıyla dövüşme usulü azaldığından soruşturma daha çok yazılı olarak yapılırdı. Ama kaleme alınan bir belge ne de olsa sözlü bir belgeydi. Bu durum mahkeme harcını çoğaltmaktan başka bir işe yarayamazdı. Bu soruşturmaların çoğunu gereksiz kılan bir takım tüzükler çıkardılar. Asalet, yaş, meşruluk, evlilik gibi hususlar mevcut kayıtlardan kolaylıkla çıkartılabiliyordu. Yazı bozulması kolay olmayan bir tanıktır. Alışkılar yazıyla tespit edildi. Bütün bunlar oldukça olumlu şeylerdi. Filanca falancanın oğludur diyebilmek için uzun uzadıya soruşturmada bulunacak yerde vaftiz kayıtlarına bakmak yetiyordu. Bir ülkede alışkı sayısı aşırı derecede çok olduğu zaman bütün bunları bir kitapta toplamak, kişileri her alışkıyı ispata davet etmekten daha kolaydır. Nihayet bir emirname çıkarıp daha önceden yazıyla tespit edilmiş bir belge yoksa 100 liradan yukarı borçlar için tanık vasıtasıyla ispatın kabul edilemeyeceğini bildirdiler. Dipnot: Burada söz konusu olan 1566'da 9. Charles'ın Moulin adı verilen emirnamesidir. Konu 45. Fransa'daki alışkılar üzerine. Daha önce de söylediğim gibi Fransa yazılı olmayan alışkılarla yönetilirdi. Her senyörlüğün özel alışkıları da medeni hukuku meydana getirirdi. Beaumanoir'ın dediği gibi her senyörlüğün bir medeni hukuku vardı. Her senyörlüğün öyle özel bir hukuku vardı ki ocağa ışık tutan insan hem çok büyük bir insan olan bu kişi krallıkta iki senyörlüğün tıpatıp aynı kanunla yönetilmediğini söylemekten çekinmiyor. Şaşılacak bir dereceye varan bu değişikliğin iki önemli kaynağı vardı. Birincisi için mahalli alışkılar üzerine söylediklerimi hatırlamak yeter. İkincisini ise mahkeme kararı ile yapılan dövüşlerin çeşitli olaylarında bulmak mümkündür. Tesadüfen ortaya çıkan olayların bir takım yeni alışkılar meydana getireceğinden kim kuşku duyabilir? Bu alışkılar ihtiyarların hafızalarında yer ediyordu. Ama bunlar yavaş yavaş yazılı kanunlar ya da alışkılar haline aldılar. 1. Kapeler saltanatının başlarında krallar, yukarıda da sözünü ettiğim şekilde özel ve hatta genel kanunlar çıkardılar. Philip Auguste'un kurullarıyla Saint Louis'nin kurulları bunlardandır işte. Bunun gibi büyük senyörler kendilerine bağlı olan küçük senyörlerle anlaşarak dükalıklarının ya da kontluklarının mahkemelerine içinde bulundukları koşullara göre bir takım kanunlar ya da kurullar verdiler. Soyluların bölünmesi üzerine Britanya kontu Geoffroy'nin çıkardığı karar Dük Raoul tarafından düzenlenen Normandiya alışkıları, Kral Thibaut tarafından çıkartılan Şampanya alışkıları, Montfort kontu Simon tarafından ve daha birçokları tarafından çıkartılan kanunlar bunlardandır işte. Sonunda öncekilerden daha genel olan bir takım yazılı kanunlar çıktı ortaya. 2. Kapelerin saltanatının başlarında aşağı tabakada olanların hemen hepsi köle durumundaydı. Birçok nedenler krallarla senyörleri bunları azat etmeye zorladı. Kölelerini azat eden senyörler onlara birçok miktar toprak da verdiler. Bu toprakların durumunu tespit etmek için medeni kanunlar çıkarmak gerekti. Senyörler kölelerini azat etmek suretiyle kendilerini mallarından yoksun ettiler. Senyörlerin bu mallara karşılık ellerinde bulundurdukları hakları tespit etmek gerekti. Bu iki şey ayrı ayrı azat etme fermanlarıyla tespit edildi. Bu fermanlar bizim alışkılarımızın bir bölümünü teşkil etti ve bu bölüm yazıyla tespit edildi. 3. Saint Louis ile ondan sonraki krallar zamanında De Fontaine'li Beaumanoir gibi büyük kanun uygulayıcıları kendi mahkemelerinin alışkılarını yazılı olarak tespit ettiler. Amaçları mülkiyet üzerine kendi çağlarındaki alışkılardan çok adalet makamlarının takip ettikleri usulleri vermekti. Bununla beraber vermedikleri kalmadı. Her ne kadar bu özel yazarlara gösterilen itibar söyledikleri şeyin doğru ve yaygın olmasından geliyorsa da onların Fransız hukukunun ihyasında büyük bir rol oynadıklarını da inkar edemeyiz. O çağlarda alışkı şeklindeki hukukumuz işte bundan ibaretti. Derken tarihimizin büyük çağı gelip çattı. 7. Charles'la ondan gelen krallar bütün krallıkta mevcut mahalli alışkıları bir bir kaleme aldılar. Bunu yaparken de ne gibi hususlara dikkat edileceğini açıklamaktan geri kalmadılar. İmdi bu kaleme almalar her eyalette ayrı ayrı yapıldığından her senyörlükten kalkıp eyaletlerin genel kuruluna yazılı olan olmayan bütün alışkıları bir bir getirdiklerinden, kanun adamları ellerinden geldiği kadar özel kişilerin çıkarlarına dokunmadan alışkıları daha genel bir hale sokmaya çalıştılar. Böylece alışkılarımızın üç niteliği oldu. Hepsi yazıldı 1, hepsi daha genel bir özellik aldı 2, hepsi krallık otoritesinin mührünü taşımaya başladı 3. Bu alışkıların çoğu yeniden kaleme alınırken ya o zamanki hukuk bilimiyle uzlaşmayan bölümleri çıkarmak ya da bu hukuk biliminden alınan birçok şeyleri ilave etmek suretiyle birçok değişiklikler yapıldı metinlerde. Alışkılardan meydana gelen bu hukuku Roma hukukuna, ülkemizi ikiye bölecek kadar aykırı görmek gelenek haline almışsa da, Roma hukukunun birçok hükümlerinin alışkılarımıza girdiğini inkar etmek de bir haksızlık olur sanıyoruz. Hele çağımızdan çok daha eski çağlarda bu alışkıların yeniden kaleme alındığı sırada, memuriyete girmek isteyenlerin hepsini ayrı ayrı bilmek zorunda oldukları zamanlarda, alışkılarımız adeta Roma hukukunun istilasına uğramıştı. O çağlarda bilinmesi gereken şeyleri bilmemekle, bilinmemesi gereken şeyleri de bilmekle iftihar edilmezdi. Yine o çağlarda zeka, kişinin mesleğini uygulamasından çok öğrenmesine yarardı ve nihayet o çağlarda devamlı eğlenceler kadınların bile özelliklerinden biri sayılmaz. Bu kitabın sonunda biraz yayılmam gerekirdi. Daha büyük ayrıntılara girerken de istinafa yol açıldığından bu yana Fransız hukukunun büyük kısmını meydana getiren o farkına varılmaz değişiklikleri bir bir ele almam gerekirdi. Ama bunu yapmakla da büyük bir eseri büyük bir eserin içine yerleştirmiş olurdum. Hani ülkesinden yola çıkıp Mısır'a giden, piramitlere şöyle bir göz attıktan sonra da geri dönen arkeologlar vardır ya, işte ben onlara benziyorum. 29. Kitap. Kanun yapmak usulü üzerine. Konu 1. Yasacının eğilimi üzerine. Yasacının eğilimi ölçülülük olmalı. Bunu hiç çekinmeden söylerim. Hatta kitabımı salt bunu ispatlamak için yazdığımı da ileri sürebilirim. Politik iyilik de türel iyilik gibi daima iki sınır arasında bulunur. İşte size bir örnek. Adaletin gerektirdiği formaliteler özgürlük için gereklidir. Ama bu formalitelerin sayısı öylesine çoğalabilir ki, çokluk formalitelerin yerleşmesini sağlayan kanunların amacını bile aksatabilir. Davaların sonu gelmez. Mal mülk güvenliği diye bir şey kalmaz ortada ya da hiçbir soruşturmaya, incelemeye gerek görmeden taraflardan birinin malı ötekine verilir ya da o kadar çok inceleme ve soruşturma yapılır ki taraflar mahvolmaktan kurtulamazlar. Yurttaşlar özgürlüklerini ve güvenliklerini yitirirler. Suçlayıcıları inandırmak için, sanıkların da suçsuzluklarını ispat etmek için ellerinde olanak kalmaz. Konu 2. Aynı konunun devamı. Olu geldi, görüyoruz ki borcunu ödemeyen kişinin alacaklısı tarafından parça parça kelimesine müsaade eden 12 levha kanunu üzerine çektiği nutukta Cecilius, salt kişinin ödeme yetkisinden fazla borca girmemesi için bu kanunu bütün canavarlığına rağmen haklı çıkarmaktadır. Demek oluyor ki en iyi kanunlar en zalim olan kanunlarmış. Demek oluyor ki iyilik aşırı davranışlardaymış. Böylece olaylar arasındaki ilintiler de ortadan kalkmış oluyor. Konu 3. Yasacının görüşünden uzaklaşıyormuş gibi görünen kanunlar çoğu zaman onun görüşlerine uygundur. Bir ayaklanmada herhangi bir tarafı tutmayan kişiyi ihanetle suçlayan Solon kanunu olağanüstü bir kanun olarak göründü. Ama o sırada Yunanistan'ın içinde bulunduğu şartlara dikkat etmek gerek. Ülke küçük küçük devletlere bölünmüştü. İç anlaşmazlıkların sık sık ola geldiği bir devlette ihtiyatlı kişilerin her şeyden el ayak çekmeleri ihtimali vardı. Böylece olaylar aşırı bir hal alabilirdi. İşte yasacı bundan korkuyordu. Bu küçük devletlerde ortaya çıkan ayaklanmalarda sitenin büyük bölümü ya dövüşe katılır ya da bizzat dövüşürdü. Bizim büyük krallıklarımızda partilerde çok az kişi vardır. Milletin geri kalan bölümü hareketsiz yaşamak ister. Bu durumda yurttaşların büyük bölümünü ayaklananlara değil, ayaklananları yurttaşların büyük bölümüne doğru yönetmek doğru olur. Öteki durumda ise az sayıda akıllı uslu yurttaşları ayaklananların bölümüne doğru yönetmek gerekir. Böylece bir sıvının mayalanması başka bir sıvıdan katılacak bir damlayla ancak bu şekilde durdurulabilir.